Ayrım 3. Savaşmadan Yenilmek. Mustafa Yıldırım. Sayfa 21. Bizans işi kışkırtma. Agos gazetesini bir yurttaşımız çıkarır. Gazeteye övgüler düzen yazılara da sıkça rastlanır. Çıkaranın da övenin de yazma, yayınlama özgürlüğü bulunmaktadır. Hrant Dink birkaç yıl önce yabancı vakıflarla İstanbul Barosu'nun ortaklaşa düzenledikleri Azınlıkların Hukuku adlı konferansın önemli katılımcılarındandı. Olabilir, Türkiye'yi yabancıya yem etme özgürlüğünü sonuna dek kullanan Türkler olduğu gibi Ermeni kökenli yurttaşlarımız da böyle işler yapacaktır. Ne ki dünyanın hiçbir ülkesinde hiçbir devlet, ister kabile devleti, ister dinci, ister modern devlet olsun, kendi ülkesinde azınlık hukuku konferansı yaptırmaz, egemenliğini parçalamak isteyenlere koz vermez. Şimdi yıllar geçti, işlerin boyutu derinleştikçe derinleşti. Gümrük Birliği ile yurdumuzu esir alan AB'ye uyum yasaları çıktıkça işin öyle özgürlük olmadığı, Anadolu'da, Bizans İstanbul'unda zaten kalmayan Türk egemenliğini dağıtmak olduğu açığa vurulacaktır. İşte size Agos'tan bir örnek. Agos Eser Karakaş namlı ikinci cumhuriyetçinin bir yazısını Gidenler Geri Dönmeli büyük başlığıyla yayınlamış. Eser Karakaş namlı AB sözcüsü bir zamanlar Ermenilerin yaşadığı Mardin, Midyat ve Diyarbakır'a gitmiş. Gezi sonunda karar vermiş ki oralardan giden Süryaniler geri dönmeliymiş. Onun derdi göç eden Süryani yurttaşlarımız olsa iyi, Karakaş mozaik parçalarını çoğaltmaya kararlı görünüyor. İstanbul'a geri dönecek 100 bin Rum'un İstanbul'u nasıl bir dünya merkezi haline getirebilecekleri ortada. Daha kozmopolit bir Türkiye, İstanbul ve Güneydoğu, AB üyeliğimizin, laikliğin, çağdaşlığın, toprak bütünlüğünün olsa olsa güvencesi olur. Başbakanlığı döneminde Özal da böyle bir fikri ileri sürmüş ancak arkası gelmemişti. Şimdi İstanbul'da Konstantinopol ve 2. Roma diye yayın yapan Fethullah Gülen dostu Bartolomeos Efendi'nin ABN'e girilince giden ahali de geri dönebilir dediğini, İnebolu'ya ve Kastamonu'ya giderek Rumlardan kalma yapıları, evleri yerinde incelediğini anımsarsak, Agos'u çıkaran yurttaşlarımızın ve Karakaş namlı sözcüğünün dertlerinin Süryani yurttaşlarımız olmadığını söylersek yanılmış olur muyuz? Senaryonun tümünü görmeden akıl yürütenler tarihe gömülmüş ve onlarca yılda kabuk bağlamış yaraları deşmenin sonucunu elbette bilirler. Bu işleri romantiklikle ele alarak oynanan oyunu örtmeye çalışanlar da bilmeliler ki tarihsel süreçler sonunda bir denge ortamı oluşur ve huzura kaynaklık eder. Dengeleri bozmak kimseye yaramaz. Agos gibi yayınlara, Karakaş gibi yazanlara tarihte çok rastlanmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nın cehennem günlerinde yurt sınırlarını korumak için savaşılırken, sınırların gerisinde saldırgan Çar ordularından, saldırgan İngiliz merkezlerinden ve ABD misyoner merkezlerinden destek alarak silahsız halka saldıranlara arka çıkan entrikacıları barışsever halk unutmuştur. Barışsever halk böyledir. Her şeyi iyiye yorar ve daha sonra acılar çeker. Emperyalizmin yardakçıları ise neden oldukları olaylar sonrasında acı çekmezler. Çünkü onların emperyalist odaklardaki yuvaları hazırdır. Agos yayınının üst başlığını Eser Karakaş, Türkiye'nin ülkelerini terk etmek zorunda kalan insanlara bir geri dönüş çağrısı yapması gerektiğini belirtiyor diye atmış. Bu çağrıya karşılık Selanik'ten, Batı Trakya'dan, Makedonya'dan, Romanya'dan, Girit'ten, Kıbrıs'tan, Rodos'tan, Limni'den, Suriye'den, Filistin'den yurtlarını terk etmek zorunda kalan milyonlarca Türk geri dönsün, hatta 500 yıl öncesinde edindikleri mallarını geri alsınlar diye çağrı yapanlar çıksa neler olur? Bunun arkası gelir mi? Ya da tarihin çarkı geri döner mi? Böyle bir uluslararası hukuk anlayışı var mı? Bir düşünün, Filistinliler 50-60 yıl içinde terk etmek zorunda kaldıkları topraklarını geri istese, İsrail diye bir devlet kalır mı? Bırakın geri dönmeyi, İsrailliler Filistinlilerin elinde kalan son arsaları bile silah zoruyla işgal ediyor. Agos ve Eser Karakaş benzerleri bu duruma hiç ses ediyorlar mı? Bu arada sivil AB'ciler ise şimdilerde Kıbrıs'ta kalan son Türkleri de eritme savaşında Atina-Washington-Brüksel hattında mesaideler. 12 Aralık 2003. Bizans'ta gizli toplantı. O vakıfın yöneticileri televizyonlardan eksik olmuyor. Azınlık hukuku, Müslüman araştırmaları, Kıbrıs'a anlam doğrultusunda teslimiyetçi çözüm, yerel yönetimlere otonomi, ABD'nin Orta Doğu'yu işgal hareketine TC'ni yamamak, AB adına Türkiye'de Kopenhag dayatmalarının yaşama geçirilmesini izlemek ve ne olursa olsun Avrupa lehinde kamuoyu oluşturmak, ABD'nin operatörlerini Yunan asıllı ambargocuları İstanbul'a taşımak, ABD hazinesinden NED aracılığıyla dolarları alıp atölye adı altında grup olarak çalışıyorlar. Daha birkaç ay önce Fransa'da dolandırıcılıktan mahkum olan hanedanların bankeri Soros'un açık toplum örgütüyle içli dışlı paralı pullu çalışıyorlar. Son çalışmalarına gerçekten diyecek yok. İngiltere'nin bir üniversitesinde yerleşik bir merkezle birlikte özel toplantı düzenliyorlar. Dar katılımlı bu toplantının konusu İngiltere ile teröre karşı dayanışmanın temellerini atmak. Toplantının bir kuralı var. Chatham House Rule diyorlar. Chatham House dedikleri İngiltere Kraliyet Uluslararası İşler Enstitüsü'nün merkez binası. Bakmayın enstitü denmesine, düpedüz İngiliz dış siyasetinin ve yayılmacılığının planlama ve propaganda merkezi. Merkezin başında CIA eski direktörlerinden biri var. Katılım kuralı ilginç. Toplantıya katılanlar açıklanmayacak. İçeride konuşulanlar katılımcılar dışında kimseye bildirilmeyecek. Kısaca devletinizi yakından ilgilendiren terör konulu bir dar toplantıya katılacaksınız ve görüşmeleri bildirmeyeceksiniz. İstanbul'un Bizans bölümünde yerleşik yerli vakıf bu kurala çok bağlı kalmış ve toplantıyı bırakınız halka açıklamayı, kendi web yayınlarında bile anmıyorlar. Ama İngilizler öyle kapalı değil, toplantının konusunu da tarihini de vermişler. İngiliz kuruluşu özellikle Doğu Avrupa ve Asya'ya yönelik yoğun bir çalışma içindeler. Devletten 10 milyonlarca sterlin yardım alıyorlar. Danışmanları ve yöneticileri İngiliz dışişleri ustalarından oluşuyor. Bunlardan biri TOSAV denen Kürt-Türk uzlaşma işinde de danışmanlık yapmıştı. Şimdilik iki soruyu da bitiriyoruz. 1. Teröre karşı dayanışılacaksa o teröristler hangi çıkarlara karşı duranlardan oluşuyor? 2. Türkiye'de yabancının gizlilik kuralı ile toplanmak sivil toplumcu şeffaflığa uyuyor mu? Toplantı TC'nin kurumlarından da gizli olabilir mi? Çalışmaların yasallığından kuşku duymak istemiyoruz. Çünkü yabancılar açık davranıyorlar. Sanırız bizden katılan örgüt de bir gün açıklık ve yasallık kurallarına uyacaktır. O vakıf hangisi mi? Biraz da olsa araştırıp düşünsek mi? 29 Kasım 2004. Michigan'ın koynundan boğazın içine. Hovhannisyan, UCLA Üniversitesi, Amerika, Beyrut'ta soykırım dersine başlamadan önce arkadaşlarını tanıttı. Yunanistan'dan Yeranis Hasiotis ve Almanya'dan Profesör Wolfgang Wippermann. Alman profesör 2. Dünya Savaşı'nda Türkler tarafından gerçekleştirilen soykırımdaki Alman payı nedeniyle Ermenilerden özür diledi. Osmanlı İmparatorluğu'nda çalışan Alman subayların aynı soykırım politikalarını daha sonra Yahudi katliamında uyguladıklarını anlattı. Armenian News, Nisan 2001'den, SÖA 5. basım sayfa 101. Wippermann'a göre Almanlar bir ırkın soyunun nasıl kırılacağını Türklerden öğrenmişlerdi. Bu açıklamayı bilimsel bulmadınızsa ayıp etmiş oluyorsunuz. Öyleyse boğazın içinde neler olup bittiğini anımsatalım. Hovhannisyan Ermeni Devleti'nin ABD'deki elemanıdır ve dünyayı dolaşarak Türklerin ırk katliamcısı, soy kırıcısı olduğunu yaymakla görevlidir. Hovhannisyan İstanbul'a boğazın içine dek getirilmiş ve Türklerin ne menen bir katil olduğunu bilimsel olarak benimsetme olanağını bulmuştur. Toplantıda onu yanıtlayacak bir tek Allah'ın kulu da çağrılmamıştı. Yunan asıllı eski senatör John Braidmas da boğazın içine dek gelip Ege ve Kıbrıs sorunlarını anlatarak Türklerin Kıbrıs'tan askerlerini çekmesinin ve Rum yönetiminin yasal yönetim olarak kabul edilmesinin gerektiğini bir güzel anlatmış ve benimsetmiştir. Braidmas, 1974'te Türkiye'ye karşı ambargo kararı aldırtan senatördür. Daha sonra sivil örümcek ağını kuran ve Amerikan hazinesinden besleyen NED'in başkanlığını yapmıştır. Türkiye'nin Sanayici ve İş Adamları Derneği TÜSİAD da onun ayağına dek gidip TC anayasasının nasıl değiştirilmesi gerektiğini ve MGK'nın kaldırılmasını içeren bir rapor vermişlerdi. Braidmas da boğazın içinde konuşturuldu. Ona Türkiye'nin haklarını esas alan bir tek soru soracak gazeteci ya da bilim adamı çağrılmamıştı. Boğazın içi her nedense TC'nin bilim adamlarına kapalı. John Stylides, Abdullah Öcalan Atina'da konuk edilirken Türkiye'nin insan haklarını çiğneyen ülkelerin başında geldiğini ve cezalandırılması gerektiğini bildiren bir dilekçeyi Amerikalı Yunanlara imzalatarak Clinton'a sunmuştu. Dedelerinin Rum Pontuslu olmasıyla övünen Stylides, Washington'da kurduğu merkezde Türkiye karşıtı etkinliklerini sürdürmüş, Kıbrıs Türklerine karşı propagandayı yaygınlaştırmıştı. İşte bu John, yani Yanis Stylides de arı çağrılısı olarak boğazın içine girmiş ve bilimsel konferanslar vermiştir. Profesör Fatma Müge Göçek boğazın içinden çıkıp Michigan Devlet Üniversitesi'ne kapağı atmış, orada Arsani ile buluşmuş ve ekip Taner Akçam ve benzerlerini destekleyecek işlere başlamıştır. F.M. Göçek özetle bir türlü anlamıyorum, Türkler katliamı kabul ediyorlar da soykırımı neden kabul etmiyorlar diye başladığı çalışmalarını Ermenilerle birlikte sürdürmüştür. Hatta en büyük Ermeni tezcisi Taner Akçam onların bu becerilerini kıskandığını yazmıştı. Göçek ile Sani, Nisan 2005'te soykırım iddiasını kabul etmeyenlere yasaklanan bir kapalı toplantı örgütlediler. Michigan merkezli bu ekip Türk devletinin ırkçı bir katil olduğunu, Türkiye'deki azınlıklara haklar tanınması gerektiğini benimsetme çabasındadır. Yapılacak olan toplantı ise Türk devletine ya da en azından Türk bilim adamlarına kapalı tutulacak. Toplantıyı Erivan'da, Berlin'de, Atina'da ya da Washington'da değil, her zaman olduğu gibi boğazın içinde yapacaklar, yani Robert'in okulunda. Bu toplantıya bilimsel dediler ya, akan sular duruyor. Şimdi birisi sizi kanlı katil olarak ilan etse ve bu yalanı yaymak ve eşinize çocuklarınıza kabul ettirmek için birkaç profesör, doçent, yandaş edinse, evinizin salonunda kapalı bir toplantı düzenlese, sizin ya da arkadaşlarınızın katılımını yasaklasa, toplantı için parasal desteği de yabancı merkezlerden alsa, bundan sonrasını yazmaya gerek var mı? Var diyenlere son derece bilimsel ve düşünce özgürlüklü hayırlı sonlar dilemekten başka çare kalmıyor. Bilimsel bilimsel yaşayıp gidebilirler ama şu sorulara yanıt aramalılar. Bu işi kotaran elemanlar hazır elleri değmişken Erivan'da da benzeri bir toplantı yapılmasını sağlarlar mı? Monsieur Georges Mauville, Türk Kaya Ataöv, Mümtaz Soysal orada konuşabilirler mi? Boğazın içinde yıllardır olup bitenlere göz yumup da halkın tepkisinden korkarak toplantı iptal ettirmeye kalkan görevlilere kim inanır? Michigan Devlet Üniversitesi'ne gelince, CIA tarafından yürütülen yabancı devletlerin güvenlik görevlilerinin eğitimine örtü sağlamasıyla ünlüdür. F.M. Göçek ise boğazın içinden çıkmıştır. Boğazın içindeki Robert'in okuluna gelince orada daha nice Amerikano, Greco, Ermeni, Avrupa toplantıları yapıldığına da bir bakılsa iyi olur. Örneğin TESEV ABD'li konuklarını hep orada mı konuşturuyor gibi muzır sorulara yanıt aransa. 1 Haziran 2005 Stephen Bantu Biko. ABD ve Batı Avrupa bizi barbar, soykırımcı, özgürlük düşmanı ve terbiye edilesi bir ulus olarak tanıtıyor ve aşağılıyor. Bizi yönetenler de aynı düşünceyle onların her dediğini yapıyor. İçimizdeki aymazlar da dışarıdan aldıkları akıllarla bize insan hakları öğretmeye kalkıyorlar ve içimizde ayrılıklar oluşturuyorlar. ABD ve Avrupa'nın egemenlerinin elleri temiz midir ki bize uygarlık dersi veriyorlar? Biko'nun yaşamının özeti bile kanlı elleri göstermeye yeter. Biko 18 Aralık 1946'da Güney Afrika'da King Williamstown'da doğdu. Daha küçük bir çocukken ırk ayrımcılığına karşı durmaya başladığından okuldan atıldı. Natal'daki Roma Katolik Okulu'na gönderildi. Daha sonra Natal Üniversitesi'nin eczacılık bölümüne girdi. Güney Afrika Öğrencilerinin Ulusal Birliği NUSAS örgütüne katıldı. Bu örgüt beyazların yönetimindeydi ve siyah öğrencilerle ilgilenmiyordu. Biko 1969'da Güney Afrika Öğrencilerinin örgütü SASO'yu kurdu. 1972'de Siyah Halkın Kongresi BPC'nin kurucuları arasında yer aldı. BPC 70 ayrı grubu ve 1976 hareketinde önemli rol oynayan Güney Afrika Öğrenci Hareketi SASM'yi, Gençlik Örgütleri Ulusal Birliği'ni, NAYO'yu, sendikaları ırk ayrımcı beyaz yönetimce tanımayan Siyah İşçiler Projesi'ni yani BWP'yi birleştirdi. Bu girişim üzerine Biko'yu okuldan attılar. Biko'yu Ağustos 1975-Ağustos 1977 arasında evinde gözetim altına aldılar. 21 Ağustos 1977'de Easter Cape polisince Port Elizabeth'te tutuklanarak hücreye atıldı. 7 Eylül 1977'de onu dövdüler. Başını aldı, bir darbeyle komaya girdi. Beyaz doktorlar sinir merkezinin yaralandığını görmezden geldiler. 11 Eylül 1977'ye dek yarı bilinç kaybıyla beklettiler. Çıplak durumda bir cipin kasasında 12 saat süren yolculukla 1200 kilometre uzaklıktaki Pretoria'ya taşıdılar ve merkez hapishanesinin taş zeminine attılar. Biko orada beyin sarsıntısından öldü. İngiltere, ABD ve Batı Avrupa destekli Güney Afrika Devleti'nin Adalet Bakanı James Kruger ölüm nedenini açlık grevi olarak açıkladı. Ulusal ve uluslararası basının ve özellikle East London Daily Dispatch editörü Donald Woods'un açtığı kampanya sonunda açlık grevinin uydurma olduğu, Biko'nun beynine aldığı darbe sonucu öldüğü ortaya çıkarıldı. Fakat yetkililer onun gözetim sırasında polisle girdiği bir çatışmada yaralandığını ileri sürdüler. Biko'nun öldürülmesi büyük bir öfke yarattı. Biko, ırkçılığa karşı sürdürülen siyah direnişin simgesi oldu. Irkçı yönetim başta gazeteci Donald Woods olmak üzere Biko ile ilişkili kişi ve örgütleri, özellikle siyah bilinçlendirme örgütünü yasakladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi sonunda Güney Afrika'ya silah ambargosu uygulanmasına karar verdi. Biko adına bestelenen şarkı Siyah Afrika'nın özgürlük şarkılarından biri oldu ve tüm dünyaya yayıldı. Sahte rapor düzenlemiş olan 3 doktor Biko'nun ölümünden tam 8 yıl sonra Güney Afrika Tıpçıları Disiplin Komitesi'nce suçlu bulundu. Onun ölümünden sorumlu olan polislere 1997'de soruşturma komisyonuna af başvurusunda bulundular. Soruşturma komisyonu raporunda Biko'nun öldürülmüş olduğu kayıtlara geçirildi. ABD ve Avrupa'dan demokrasi ve insan hakları dersi almak ve uygarlık öğrenmek için çırpınırken düşünmeye değecek bir öykü. Şimdi söyleyin bakalım kimin eli temiz? 31 Aralık 2004 Brüksel'den medet umanlar. Kendilerini Kürt olarak tanımlayan bazı kişiler ABD ve AB desteğinde bağımsız bir devlet kurmak istiyorlar ve Avrupa'nın küçümencik ülkesi Belçika'yı örnek gösteriyorlar. Kolonicileri örnek alıp da dış destekle var olmak istemenin nedenli akıl işi olduğunu görmek için o uygar geçinenlerin ellerine bulaşan kanı görmesi gerekir. Uygarlık satanların ellerindeki kanı görmek kolay olmuyor. Çünkü onların kanı sanat ve kültür cilasıyla saydamlaştırılmıştır. O cilayı biraz kaldıralım ve Lumumba'yı analım. 37 yıllık ömrüne 1000 yıllık savaşımı sığdıran Önder Joseph Patrice Lumumba, 60'lı yıllarda Türkiye'de büyük sevgi toplamıştı. yıllardır sömürülen ve ağır baskı altında tutulan Kongo halkını bilinçlendirebilmek için posta memurluğu, bira satış elemanlığı yaparken bir yandan da direniş örgütleyen Lumumba, çeşitli grupları bir cephede topladığında arkadaşı ile birlikte sömürge yönetimince tutuklandı, ağır işkencelerden geçirildi. Halk ayaklanınca serbest bırakmak zorunda kaldılar. Belçika yönetimi sömürgesi Kongo'ya sınırlı bağımsızlık tanıdı, Lumumba başbakan oldu. Bir yandan ülkesinin kalkınma planlarını hazırlarken eğitim seferberliği başlattı. Sınırlı bağımsızlığın, köleliğin uygarca sürdürülmesi olduğunu bilen Lumumba tam bağımsızlık isteğini yükseltiyordu. Bu arada elmas madenlerinin sahibi Maurice Templesman, Kinshasa'daki CIA istasyon şefi Devlin'i işe alarak ona örtü sağladı. ABD ve Avrupalılar yönlendirdikleri yerli grupları beyazların çiftliklerine, evlerine saldırtmaya başladılar. Bir yandan da bağımsız Kongo yönetiminin iç güvenliği sağlayamadığını ileri sürüyorlardı. Kargaşa ortamında genellikle sömürge döneminden kalma askerlerden oluşan orduyu da kışkırttılar. Bu arada CIA şefi Devlin, ABD elçisinin gözetiminde askerleri eğitmeye başlamıştı. Devlin, ordunun komutanı Mobutu Sese Seko'yu elde etmişti. Mobutu Başbakan Patrice Lumumba'nın şiddeti bastırma emirlerini yerine getirmiyordu. Bu durum bize Maraş katliamı sırasında Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in isteğine karşın askeri birliklerin olayı bastırmamış olmalarını anımsatıyor. Çaresiz kalan iki aylık Başbakan Lumumba, Sovyetler Birliği'nden yardım istemeye zorlandı. Bu ABD'nin en bilinen oyunuydu. Bağımsızlıkçıları kuşatmak ve onları dışarıdan destek aramaya itmek ve sonra da komünist olarak ilan edip halkı kışkırtmak ve askeri müdahaleye gerekçe yaratmak. Kongo'da da öyle olmuştu. Amerikan medyası Lumumba'yı ruh sağlığı bozuk bir komünist olarak tanıtmaya başladı. Son darbe gecikmedi. ABD Başkanı Eisenhower'ın başkanlık ettiği ABD Milli Güvenlik Konseyi kararıyla ve CIA direktörü Alan Welch Dulles'ın talimatıyla Lumumba'yı yakaladılar. Lumumba ağır işkencelerden geçirildi. Belçikalı ve Amerikalı görevlilerin gözetiminde arkadaşıyla birlikte orman içinde kurşuna dizildi. Kongo bağımsızlık önderlerinin bedenleri parçalanıp bidonlara koyuldu ve benzinle yakılarak yok edildi. Ne var ki Birleşik Afrika'nın bağımsızlığını savunan Joseph Patrice Lumumba'nın 37 yıllık ömrü boşa gitmedi. Afrika'da bağımsızlık ateşi yanmaya devam etti. Günümüzde ABD ve Avrupa'nın Afrika üssüne oyunları ve silahlı saldırıları sürerken ünlü elmas madencisi Maurice Templesman da birçok benzeri operatörler gibi ABD demokrasi ihracat işine katıldı ve ABD Demokrat Partisi'nin uzantısı National Democracy Institute, NDI'ın yöneticiler arasında yerini aldı. Mobutu ise diktatörlüğünü ABD yardımlarıyla sürdürdü. Avrupa'da yıllar sonra açılan soruşturmalar cinayeti ortaya çıkardı ve raporlara dayanılarak bir film yapıldı. Belgesel nitelikte olan ve soluk soluğa izlenebilecek denli akıcı bu sinema filmi 2001 yılında Türkiye'ye geldi. Başka ülkelerde büyük ilgiyle karşılanan film Türkiye medyasında yer bulamadı. Amerikan destekli demokrasi kuruculuğuna soyunanlar da filmi görmezden geldiler. Bu yüzden izleyicisi de yok denecek denli az oldu. Ankara'da izlediğimizde salonda 6 kişi vardı. Bir arkadaşımsa öğlen gösterimini tek başına izledi. Belçika'dan bağımsızlık desteği almaya ve ABD AB parasıyla özgürlük yaratmaya çalışanlar şunu iyi bilmelidirler ki tarih onları kara sayfalara çoktan geçirmiştir. Tüm bağımsızlık savaşçıları gibi kara yüzlü Patrick Joseph Lumumba'nın kara gözlerinde ışıldayan özgürlük ışığı ise asla sönmeyecektir. 4 Ocak 2005 3. Ayrımın Sonu Sayfa 33